Peki niye bu aileler çocukları sürekli oradan oraya koşturuyor hocam? O kurs senin, bu kurs benim. Sürekli böyle bir çocuklar, sürekli bir koşturma içinde. Hiç boş zamanları yok bu çocukların.
Vallahi bir bilebilsem Meriç'im, bir takım tahminlerim var ama bu benim de çok dikkatimi çeken bir şey. Dediğin gibi aynen, çocukları sürekli poşet gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya savuruyorlar. Şey, komik gelecek ama 5 yaşındaki bir çocuğa gidip desem ki ben, hadi hafta sonu bir şeyler yapalım, gelin çocuklar. Önce bir programlarına bakmaları gerekiyor.
Evet.
Çünkü hafta sonu programları senden benden yoğun. 9'da kalkılacak, hani şey, basket kursuna gidilecek, oradan çıkılacak yüzmeye, yüzmeden çıkılacak dans kursuna, dans kursundan çıkılacak matematiğe, matematikten sonra biraz at binilecek falan böyle. Çok garip bir yere doğru evrildi bu olay. Bu furya sanırım işte o bizim dönemler ve sonrasında başladı. Ben de hatırlıyorum kendi çocukluğumda. Benim de gitmişliğim oldu kendi ilgi alanlarıma göre ama yine de bu kadar şey değildi. Bu kadar yoğun değildi. Ama yavaş yavaş başladı. Benim şöyle bir gözlemim var. Hani doğrudur yanlıştır bilemem. Şimdi babam, annemi düşünüyorum. Onların önceki nesil bir hayat telaşı vardı insanların. Okuma oranı daha düşüktü ülke genelinde mesela. Böyle garantili iş daha azdı. Çalışarak işte çiftçi toplumu, esnaflık yaparak çok da böyle ileri düzey eğitim kademelerine girmeden hayatlarını idame ettiren insanlardı. Hani bizlerin anneanneleri, babaanneleri falan, onlardan bahsediyorum. Sonra gelen nesil de çok çabaladı yine. Ama görece daha iyi eğitim aldılar bizim annelerimiz, babalarımız ve daha stabil işlere girebildiler pek çoğu. Sosyokültürel anlamda da bu onları statü atlattı diye düşünüyorum. Ama sanırım tabii onlar büyüyüp bizleri yetiştirmeye doğru yol alırken şey içlerini gıcıkladı anladığım kadarıyla. Hani kendi içlerinde kalan yapamadıkları şeyleri çocuklarına yaptırma ya da deneyimletme gibi bir dürtüye kapıldılar diye düşünüyorum. Ve bence olayın tekeri oradan sonra patladı. Ve bu nesilden nesile artık devam ederek daha da katlandı. Hani o noktadan bakınca aslında hak veriyor muyum? Hak veriyorum. Hani doğal olarak insan kendine verilmemiş bir imkanı kendisi çocuğuna sağlayabileceği zaman bunu sağlamak ister. Çünkü neden olmasın? Yani bu bana verilmedi. Keşke bana sunulsaydı. Şu an benim elimde böyle bir imkan var. Neden çocuğuma sunmayayım? Bizlerin anne baba nesli böyleydi sanırım. Ama şimdiki nesilde ebeveynlik açısından baktığımızda çok daha abartılı bir sunuş görüyorum. Yaş grubu açısından da düşündüğümde belki bir ortaokul, lise çocuğu için birden fazla spor dalına yönlendirilmesi yeteneği ve ilgisi doğrultusunda gayet normalken, şimdi bakıyorum mesela kreş çocukları için bile aileler bir yarış halindeler sanki. Ve ben bazen şundan şüpheleniyorum. Bu yarış benim daha önce sahip olmadığım imkanları çocuğuma sağlayabilmek için mi, yoksa diğer ailelerle yarışabilmek için mi, imkan yarıştırmak için mi?
Sanki bana ikincisi gibi geliyor ama.
Değil mi? Bundan bir şüpheleniyorum. Ya çünkü bakınca bir çocuk, işte 10 yaşındaki, 11 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki bir çocuk elbette gelişimsel olarak, beyin gelişimi açısından, motor gelişimi açısından, bilişsel gelişim, dil gelişimi açısından en açık, almaya en hazır olduğu dönemde, ama ya bir çocuk hem futbolda, hem basketbolda, hem resimde, hem müzikte, hem heykelde, hem eskrimde, hem yüzmede, anladın değil mi yani? Bütün alanların hepsinde, 4-5 alanda birden nasıl aynı oranda performans sergileyebilir? Nasıl hepsini özümseyip sahiplenebilir? Nasıl bir kendilik duygusu geliştirebilir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Hani çünkü bu çocuklar boş değiller. Bir de bütün hafta okula gidiyorlar ve çok yoğun bir programla eğitim alıyorlar.
Peki şey mi mesela, aileler şey mi düşünüyor? İşte 10-15 farklı yere yollayalım. Hangisinde başarılıysa oradan devam etsin mi düşünüyorlar? Yoksa işte boş durmasın çocuk ya da evden uzakta dursun, bizi rahat bıraksın mı diyorlar?
Bilmiyorum, belki öyle diyen de vardır. Yani bir kısmı senin o ilk söylediğin gibi, hani mümkün olduğunca çok olanak sunalım, elimizde imkan varken çocuk hepsini denesin, sonra en sevdikleriyle kalsın, bunu diyebiliyorlar. Bir kısmı için de bazen gerçekten sohbet ettiğimde, konuştuğumda, evet hani belki çocuk okulu yarım gün çok erken bitiyor ya da ve anne baba işten çıkıp gelene kadar en azından bir etüt alması ya da bir kursa katılması, o süreyi daha iyi geçirmesi için gayet hani faydalı. Bazıları da bu yüzden tercih ediyor. Ama yani şöyle de bir paradoks var. Hani yine biraz şakalı komiklikli olacak ama ünlü Türk düşünür Teoman'ın da dediği gibi, çok kadın hiç kadındır derler der ya Teoman. Ben de çocuklar için düşünüyorum. Çok seçenek hiç seçenek olayına da dönebilir. Bir masada da böyle çok çeşit varsa ne yiyeceğimizi şaşırıp oradan aç kalkarız ya aslında, tam da doyamadan. Biraz ben buna benzetiyorum. Yani çocuklarını gözleyip doğal ilgileri yönünde belki ailelerin yönlendirmesi daha doğru olur. Mesela kendi üzerimden örnek vereyim. Resim sanatını çok severim. Hani sergi gezeyim, izleyeyim, harika, ama yani benim resim kabiliyetim Cin Ali düzeyinde kaldı. Ya ben 3,5 yaşımı aşamadım. ve istediğim kadar resim seveyim, sonuç olarak bu olaya bir doğal yeteneğim yok. Öte yandan mesela yazmayla ilgili daha doğal bir eğilimim var. Bana çok natürel geliyor. Hiç zorlanmadan yapıyorum bunu. Hani o yüzden çocuğu 50 tane farklı kulvara sokup ondan sonra çocuğun bazı kulvarlarda iyi olduğunu bile daha fark edemeden başarısızlık duygusu yaşayıp hepsinden elini eteğini çekme gibi bir riski de söz konusu oluyor. Bir de bence biraz çocuğun da hani gözlemlenmesi gereken süreyi de ona vermiyormuşuz gibi çoğu zaman. Hani mesela kreşte başlıyoruz ona buna şuna götürmeye. Yani bir dur, önce bir çocuk normal gelişimini bir tamamlasın. Hani önce bir tuvalet alışkanlığını kazansın, bir bezden kurtulsun, bir yürüsün ayaklarının üzerinde. Ondan sonra bunu düşünelim. Bazen o ince ayarı yetişkinler olarak kaçırıyormuşuz gibime geliyor. Ve bu beni biraz endişelendiriyor. Çünkü sonrasında bu çocuğun tatminsiz olmasına neden olabilirmiş gibime geliyor. Yani sanki her seferinde çocuk ona bir sürü seçenek sunulmasını bekleyecek. Ve hepsinden böyle Cem Yılmaz stili, Little Little in the Middle. Ama tam ne olduğunu ya da ne yaptığını anlamayacak. Ya da o katıldığı aktivite ya da şey onu gerçekten besliyor mu? Kalbine, yüreğine, ruhuna dokunuyor mu? Onu çok da bilemeden sıradakine geçecek. O beni biraz korkutuyor.
Peki hocam, bu kadar fazla şey yolluyorlar bu çocukları. Çocuk futbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da tıp okuyor. Şimdi bu aile bu çocuğu futbola gönderdi. İyi halt etti. Şimdi çocuk ben tıbbı bırakacağım, futbolcu olacağım diyor. Aile ne diyor buna? Tamam diyor mu? Sen madem bu çocuğa tattırdın bir kere o keyfi, o zevki. Tamam diyor musun, yoksa hayır, sen tıp okuyacaksın, doktor olacaksın mı diyorsun?
Çok güzel orta açtın be Meriç ya. Çok güzel orta. Top var ya, tam ayağıma oturdu şu an. Ben kaleyle bunu ağlarla
Aile izin verecek mi buna?
buluştururum ben. İşte bir diğer tezatlık, bir diğer paradoks da buradan çıkıyor. Yani velev ki çocuğumuza bir sürü imkan verdik, kurslara falan gönderdik ve çocuğun kalbinde yatan aslanı bulduk. Futbol diyelim senin verdiğin örnekten. İşin komik yanı o. Gördüğüm, gözlemlediğim çoğu aile, bunu hepsi için söyleyemem elbette, ama gördüğüm pek çok aile şunu yapıyor. Hani çocuk gerçekten meslek seçimi dönemine gelip de, ya biliyor musunuz ben aslında işte tıp okumak da istemiyorum. Ben futbolcu olmak istiyorum. Ben müzisyen olmak istiyorum. Zaten 9 yaşından beri piyano eğitimi aldırdınız siz bana dediğinde, haklılar aileler bir yandan da, haksızlar da diyemiyorum. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı büyük oranda paniğe kapılıyorlar ve diyorlar ki hayır, sen müzisyen olamazsın. O senin hobin. Sen Bihter Ziyagilsin, kendine gel, sen futbolcu falan olamazsın, o senin hobin. Hani üniversiteye gidersin, tıp fakültesinde, mühendisliğe, neyse işte. Arada da halı sahada maç yapıverirsin arkadaşlarınla. Bu da işte bir ikilem yaratır bence bir çocuğun, ergenin zihninde. Yani madem ben bunu hayatıma aktif olarak çok da katamayacaktım, o zaman neden bunca yıl bu kadar uğraştınız? Yani maddi manevi bana kaynak ayırdınız, zamanınızı ayırdınız. Ama şimdi ben bu yolu meslek olarak seçmek istediğim zaman, çok sevdiğim bir şeyi meslek haline getirmek istediğim zaman buna izin vermiyorsunuz. Noktasında çocuk da bu sefer düşünsene çok büyük bir çelişki. Oradan da şuna gidiyoruz. Aile acaba bunları gerçekten kalben dürüstçe çocukları yeni yeni beceriler, yeni yeni şeyler öğrensinler, hayat kaliteleri yükselsin, kendilerine bir şeyler katsın diye mi acaba bu kadar çocukları aktiviteden aktiviteye koşturuyorlar? Yoksa altında yatan neden aslında ailelerin birbiriyle gizliden gizliye belki bilinçsizce bir yarış içinde olmaları mı? Yani bizim çocuk şuna gidiyor, sizinki gidiyor mu?
Bilinçsizce olduğunu düşünmüyorum ben o yarışın bu arada da.
Hadi neyse diyorsun. Minnoş minnoş düşündün gene
Hadi
diyorsun.
bilinçsizce diyelim de. Hiç öyle Instagram'a bakarsanız hiç öyle değil o bilinçsiz değil o yarışlar.
Bazen diyorsun ya hocam çok minnoş düşünüyorsun diye gene öyle minnoş düşünmüş olayım. Çok da güzel bir şey söyledin Instagram dedin. Bence sosyal medyanın da son yıllarda bunda çok büyük bir etkisi var. İnanılmaz. Zaten çoğu sosyal medya mecrasında özellikle Instagram'da anneler yarışıyor. Çocuklar yarışıyor. Bizimki yüzmeye yazıldı. Aa, sizinki yazılmadı mı? Bizimki işte kreşte İngilizce öğreniyor, kodlama öğreniyor. Ya sizinki öğrenmiyor mu?
Kreşte kodlama mı öğreniyorlarmış?
Evet. O da bir diğer kanayan yaram. Neyse ya kardeşim, kreş çocuğunun önceliği oyun oynamak, hareket etmek, dünyayı keşfetmek. Elbette ki şu bir gerçek. Dünya değişti. Mesela senin benim zamanımdaki meslek tanımları yok. Senin benim zamanımda aldığımız eğitim şu anki kalifiye iş standartlarını çok karşılamıyor. Dünya değişti, değişiyor. Bu bir gerçek. Ama değişmeyen tek bir gerçek var. 0-3-0-6 yaş çocuğu oyun çocuğu arkadaşım ya. Bir salın çocukları yani. Bir oynasınlar doya doya. Çamurlara batsın, çıksın, itişsin, kakışsın, nesneleri keşfetsin. Yeni şeyler öğrensin. Her şeyden önemlisi akran ilişkisi öğrensin ya. Sosyal beceri öğrensin. Sonra ne oluyor çocuklar? Sürekli oradan oraya savrulmaktan. İşte kreşte İngilizce öğrensin. Kreşte ille kodlama öğrensin dediğin çocuk bir bakıyorsun. Sosyal becerisi yok. Empati kuramıyor. Yere düşen bir arkadaşının acısını paylaşmayı bilmiyor belki. Yaptığı bir hatadan sonra özür dilemeyi bilmiyor. Teşekkür etmeyi bilmiyor. Ama harika kod yazıyor 5 yaşında. Belki harika İngilizce bir tiyatroda oynuyor. Ama kaçırıyoruz işte bazen. İşte artık kendimizle mi yarışıyoruz, diğer ailelerle mi yarışıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Ama o çocuğun gelişimsel yaşının ihtiyacının oyun olduğunu unutuyoruz sanki bir yerde. Ve onlara küçük yetişkinlermiş gibi davranmaya başlıyoruz. Bence bu hiç adil değil. Bir çocuğa yapılabilecek en kötü şey.
Yetişkinler gibi davranma deyince aklıma da şey geldi. Mesela bu benim ailem tarafından da yapılıyor ama başkalarından da duydum. Mesela 5-6 yaşında bir çocuk misafirliğe geliyor ve böyle yerinde oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor, hiç konuşmuyor. Ona hep şey derler, o koca adam gibi oturuyor falan diye. Ya oturmasın, 5-6 yaşındaki çocuk oturmasın ya. Yetişkin
Değil
gibi durmasın, yetişkin gibi muhabbet etmesin benimle, tamam mı? Çocukluğunu
mi?
yapsın o. Çünkü zaten yetişkin olacak. Gelecek o
Evet, sen
29
git
yaşına.
kardeşim. Çekmeceleri devir, burnunu
Evet
karıştır,
ya.
ağla bir şey yap.
Ya cidden ama o çok şey bence bir çocuk üzerine çok büyük baskı. Çünkü o çocuk sonra sanki şey gibi geliyor. Ben işte yetişkin biri olmalıyım gibi davranıp o çocukluğunu atlıyor. Ve sonra kendinden koparsın ya öyle bir durumda.
Tabii o apayrı bir şey zaten. O çok çok ayrı bir şey. O bana da yapıldı zamanında ve hep şey derlerdi. Selen ne kadar olgun bir çocuk. Hiç kendi yaşıtlarıyla değil, hep üst yaş grubuyla anlaşıyor. Halbuki öyle değil. Selen'i sen onu yaptığında takdir ettiğin için Selen o
Evet.
sevgiyi sabit tutabilmek için senin istediğin gibi davranıyor. Ama sonra ne oluyor? Kendi yaşıtlarıyla bağ kuramıyor. Yani bir çocuk için bu kadar olgun olması, bu kadar o yaşta bu kadar entelektüel olması gerekli bir şey değil. Ya belki bunu dinleyen pek çok kişi diyecek ki aman Allah'ım neler duyuyorum, bu hassas narin orantılı kulaklarım neler duyuyor. Prens dizisindeki prens gibi. Ama biraz da düşünelim ya gerçekten. Ya benim çocuğum 3 yaşında, 4 yaşında. Şu anki en büyük gelişimsel ihtiyacı ne? Ya bağ kurmak annesiyle, babasıyla, yakın çevresiyle akran ilişkisi geliştirmek ve oynamak, oynamak, oynamak, oynamak, oynamak. Ve şey hani hata yapmak ya, hata yapa yapa öğrenir bir çocuk. Hani o kadar olgun olmasına, o kadar dolu olmasına, ne bileyim 6 yaşında, 7 yaşında bağın parçasını baştan sona hatasız çalmasına falan gerek yok. Hani daha önceki podcastlerimizde de belirttik ya hani koşulsuz sevgi. Biraz sanki bu aktiviteler aile hayatında da gerilim yaratıyor. Mesela işte anne baba diyor ki ben seni baleye yazdırdım, güya denemek istediğini söyledin. Şimdi gitmek istemiyorsun. Hayır gideceksin. Ama
Zorlama
şunu
var bir de.
sormuyor. Benim çocuğum niye gitmek istemiyor? Ben eminim sorsa belki çocuk ağlaya ağlaya diyecek ki anne ben denedim ama hareketler bana çok zor geliyor. Ya belki çocuk motor olarak henüz orada değil. Bana çok zor geliyor. Ya da diyecek ki herkes yapıyor, ben yapamıyorum ve çok üzülüyorum.
Şey ya, motor olarak orada hiçbir zaman orada olmayacak olabilir motor olarak. Yani o çocuk hiçbir zaman dans etmeye, baleye işte ya da spora yeteneği olmayacak. Yani bunu da kabul etmek lazım bence biraz.
Evet, benim resim örneğim gibi yani ben bu yaştan sonra size bir gün davetiye gelir de Selen sergi açıyorum diye bir şey olursa ne olur gelmeyin. Bilin ki rezildir o yani gelmeyin. Boy boy cin aliler. Hiç evinizden kalkıp gelmeyin çünkü dediğin gibi yoksa yok yani bir şey ya vardır ya yoktur bazen de. Ha elbette işin özüne baktığımızda tabii ki bir miktar yetenek olması lazım ama disiplinle çalışma tabii ki iyi sonuçları getirir. Ama senin biraz önceki soruna dönmek istiyorum. Hani yarın öbür gün bu çocuk ben ressam olmak istiyorum dediğinde, şey yapmak istiyorum dediğinde izin verecek misin? Yani ağzına bir parmak bal çalıp ben yazar olmak istiyorum dediğinde arkasında da durabilecek misin? Şeyi keşfetmiş olabilir aile. Gerçekten çok ciddi gözlemlemiştir ya da çocuğun çok ciddi görünür bir yeteneği eğilimi vardır. Ha bunu gözlemleyip desteklemiştir ama hani şey de yapmamak lazım. Hani tamam buraya kadar güldük eğlendik ama şimdi bunu hayatının devamında yapamazsın. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın bunu yapan aileler de var. Geçen çok sevdiğim bir hocamla oturup sohbet etme imkanı bulduk. Ben en son gördüğümde çocukları çok küçüktü. Yani küçücüklerdi böyle belime falan geliyordu en büyük çocuğum. Fotoğraflarını gösterdi. Bak dedi sana son hallerini göstereyim. Baktım kocaman birisi çok güzel bir genç kız olmuş. Diğeri çok böyle tatlı bir delikanlı olmuş. Ben de sordum hani çocukluklarını bildiğim için. İşte mesela dedi ki benim oğlan dedi biliyorsun da hep bilgisayarlara meraklıydı. O dedi oyun tasarımcısı oldu dedi. Onu okuyor dedi. O kadar sevindim ki. Ya ben şöyle bir cümle kurdum. Ya dedim hocam hatırlıyorum dedim küçükken ben ona hani takılırsın ya büyüyünce sen ne olacaksın bakayım falan. Hep bana derdi ki dedim ben bilgisayar programcısı olacağım. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Yani arada derede bir iki kez karşılaşmamıza rağmen o çocuğa dair bu benim aklımda yer etmiş. Ve bunu söylediğinde muhtemelen yaşı 9 falan bile değil. Ve ailesi desteklemiş. Şimdi gerçekten en sevdiği şey onun işi ve severek yapıyor. Bunu yapabilen, bu kadar desteğini sonuna kadar götürebilen kaç aile var acaba? Bunu bu arada aileleri yargılamak için söylemiyorum. Öyle bir an gelir ki sen çok istesen de maddi olanaklarından ötürü daha ileri götüremeyebilirsin. Ya da sosyal sınırlılıklarından ötürü, bulunduğun çevreden ötürü daha ileri götüremeyebilirsin. Ama genelde sosyal medyada gördüğümüz çevreden, oradan buradan duyduğumuz ne oluyor işte bir yere kadar. Sonra çat diye çocuğun hayatına sanki bugüne kadar yaptığı, hep övgü aldığı, annelerinin babalarının onu övdü işte bizim çocuk da şunu da yapıyor, bunu da yapıyor dediği şeyler bir anda yergi nesnesine dönüşüyor. Bak senin işte derslerin kötü çünkü her gün gitar çalmaya başladın. işte okul okumayacağım diyorsun. Neden? Kıracağım bu boya kalemlerini. Hep resim yapıyorsun. Önceden sergide resmim sergilenecek diye ben ilkokulda, ortaokuldayken çıldırıyordun. Şimdi ne oldu? Şu an ne oldu ya? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Bence hani bunu da düşünmemiz lazım. Sonuna kadar ben destekleyecek miyim çocuğumu? Yoksa bir yerde onu bir adada yalnız bırakıp gemiyi de alıp geri dönecek miyim? Bir de gerçekten şeyi de düşünmek lazım. İşte çocuğumun şu veya bu kursa gitmesini ya da şu eğitim, bu eğitim almasını istiyorum. Bunu gerçekten çocuğum için mi istiyorum? Yoksa benim içimdeki yaralı çocuk bir zamanlar bu kendisine sunulmadığı için hala yaralı ve aslında onu mu telafi etmeye çalışıyorum?
Bence onu çocuklara sormak lazım. Eğer ailesi çocuğa baskı yapıyorsa, hayır buna gideceksin diye, büyük ihtimalle o çocuk için değil de aile içindir. Ya yani çocuk istemiyorum dediği halde zorlanıyorsa bir şeye, ailesi istiyordur onu, çocuk değil.
Tabii orada da şuna değinmek istiyorum. Her zaman da ailelerin bu gideceksin dediği şey aslında bu kadar kötü bir şey değil. Benim söylemek istediğim sistematik bir hale geldiyse, kronikleştiyse bu. Biz hepimiz biliyoruz ki çocuklar için de böyle yeni bir beceriye, yeni bir ortama uyum sağlamamız biraz zaman alıyor. Yani şimdi bizi düşün, biz bile yetişkin olarak yeni bir dil kursuna gitsek, yani hocayı tanımamız, arkadaşlarımızı tanımamız, gruba, ne bileyim müfredata ya da yeni bir enstrümana başladığımızı düşünelim. Entegre olmamız zaten bir 6-7 oturumu bulur. Ancak ondan sonra gerçekten gerçek beceri düzeyimiz hakkında bir çıkarımda bulunabiliriz. Dolayısıyla aileler de aslında işin ilk başlarında gideceksin oğlum, gideceksin kızım dediklerinde o sürekliliği tesis etmeye çalışıyorlar. O konuda haklılar ama o dönemi de geçti çocuk ve hala dirençli gidiyorsa orada ne var? Ya onu bulmak lazım. İşte akran zorbalığına mı uğruyor? Beceri düzeyiyle ondan beklenen şeyler mi eşleşmiyor? Ya da çocuk belki gerçekten kendine uygun olmadığını anlamıştır. Niye bunları bir irdelemek gerekir? Devam eden bir şey varsa zaten o çocuğa göre değildir. Mesela çok pandemi öncesiydi galiba ya da pandemi sıralarıydı. Yani bana bir gelen danışan ailelerden birinde çocukla konuştuk. 9-10 yaşlarındaydı ve bana şey demişti. Ben çok yoruluyorum öğretmenim. Ben çok yoruluyorum. Hiç başka bir kursa gitmek istemiyorum. Annemle konuşur musunuz? Ben evde kalmak istiyorum. Evde kalıp babamla oyun oynamak, kitap okumak istiyorum demişti. Çok da tatlı bir çocuktu. Böyle çok şey, kibar bir çocuk. Çünkü benim babam şehir dışlarına gidip geliyor. Ben onu çok özlüyorum. Hafta sonu onunla oynamak istiyorum. Yani şeye inanamamıştım ben. Hani çocuk benden bunu annesini söylememi istiyor. Ya yani bu ne demek? Kendisi böyle bir şeyi gündeme getirirse annesinin sevgisini ya da onayını kaybedeceğini düşünüyor demek. Bir insan neden aracı kurum olarak bir başkasını, duygularının ifadesinin hakkını bir başkasına devreder ki? Hele de küçük bir çocuksa. O yüzden bazen gerçekten uyanık kalmak gerekiyor. Ya bu benim içimdeki çocuğun ihtiyacı mı? Çünkü eğer öyleyse çözüm basit. Alacaksın tenis raketini, kendi içindeki çocuğa tenis dersi hediye edeceksin. Neyse işte. Dil mi öğrenmek istiyordun? Hep Fransızca mı öğrenmek istiyordun? Alacaksın içindeki çocuğa, diyeceksin ki belki hay huy koşturmaca çoluk çocuktan gidemiyorum. Online bir Fransızca kursuna kaydolayım. Bir ay bile olsa ben kendi kendime çalışayım ya da bir Duolingo açayım. Günde 10 dakika ilgileneyim. Çünkü hani ayrışma podcastinde de biraz bahsetmiştik ya, yani ayrışmanın da türü var, süreçleri var. Hani bir bakıyorsun o ruhsal alanını bazen çocuk, kendi çocuğumuzla içsel çocuğumuzun alanı çok ayırt edemediğimiz zaman da kayış kopuyor ve çok böyle bulamaç haline gelebiliyor ilişkimiz.
Ben burada şey, hani tamam, çocukların evet aktiviteye ihtiyaçları var vesaire vesaire. Ben bunu biraz yetişkinler için de söyleyeceğim. Ya bence bizim böyle arada boş zamanlarımızda yatıp uzanmak, sadece şarkı dinlemek, illa bir şey öğrenmemek, illa ben kitap okumak zorunda değilim boş zamanımda, bir film izliyorsam bir şey öğrenmek zorunda değilim.
Biraz da kalitesiz zaman
Ya
geçirelim, değil mi?
evet ya, yani o her boşlukta böyle şey, bizde bu, bilmiyorum. Yani bu Amerika'daki arkadaşlardan öyle bir şey çok görmedim ama Türk ailelerde bu çok var. Boşa zaman geçirmeyeceksin. Yani sen boş şu an 1 saat televizyon izleyemezsin. Belgesel izliyorsan evet. İşte bir röportaj izliyorsan evet. Bir film eğer bilgilendiriciyse evet. Ama sen boş bir şey izleyemezsin. Yani bir yasak bu bizde, bizim
Tabii
kültürümüzde.
boş tavana bakanı delirdi derler hatta. Boş
Evet,
tavana bakma
zaten.
hakkın yok. O kadar güzel bir şey söyledin ki bak aklıma ne geldi? Günlük hayatta da biz öyleyiz. Mesela işte çamaşır atıyoruz ya. Bak çocuğumuz olsun olmasın. Hani bekar evinde de. Makineye çamaşır attım ve dur bir kapta yemek yapayım. Aynı anda açayım televizyon, oradan da bir şey öğreneyim. O arada bebeği ayağımda sallarken kitap okuyayım. Yok onu havaya atarken şunu tutayım. Yani biz kendimizi de çok çitileyen, çok rahat bırakmayan bir toplumuz sanırım. Hani bu kadar verimlilik kaygısıyla hareket etmememiz lazım. Bu bizi de bitirir, çocuğumuzu da bitirir. Yakın ilişkilerimizi de bitirir bence. Yani bu kadar her anımızın verimli olmasına gerek yok. Yani çocuğun bence boş kalma hakkı da olmalı, özgürce zaman geçirme. Bir de hani bizim büyüklerimiz derlerdi ya, sana hiç dendi mi bilmiyorum. Ben mesela canım sıkılıyor falan diye mızırdadığımda hep bana denen şey, sıkıcan iyidir çıkmaz.
Ha, evet.
Sana da dendim, bu
Evet,
muhteşem söz.
çok.
Şimdi bu verimlilik kaygısının bu sıkıcan iyidirle bağlantısını nasıl kuracağım? Şöyle, ya çocuk bir boş kalsın bakalım kendi can sıkıntısıyla nasıl baş ediyor ya doğal olarak. Zaten bütün yaratıcılık, çocuğun kendiyle sohbet edebilme, kendi yalnız başına vakit geçirme potansiyeli hep oralarda yeşeriyor zaten. Yani ona alan tanıdığımız zaman, zaman tanıdığımız zaman zaten aslında gerçek yeteneklerini de ancak öyle görebiliriz. Ya benim çocuğum boş kaldığında ne yapıyor? Ben mesela küçükken hatırlıyorum, elim hemen kütüphaneye giderdi, bir tane kitap alırdım ve dalardım oraya, tüpsüz dalardım. Yani seslenirlerdi, Selen Selen Selen, yemek hazır, en son gelip derlerdi ki kızım bağırıyoruz içeriden kaç saattir. Ay dalmışım. Bir başka çocuk için bu belki resim yapmak, bir başka çocuk için bu müzik açıp deli gibi dans etmek hiç yorulmadan. Yani çocuğu bir rahat bırakalım ki o gerçek doğasını bize sunsun. Öbür türlü çünkü sürekli bir kalıptan diğerine, bir kalıptan diğerine. Hani evet daha esnek bir doğası var çocukların. Ama su gibi akışkan diye de biz onu sürekli dondurmayalım istiyorum sadece. Hani o doğasının akmasına, kendi yolunu bulmasına biraz şahitlik etmeyi, nötr bir yerden şahitlik etmeyi, azıcık kendimize o sabrı öğretmeliyiz diye düşünüyorum. Ya yani yetişkinler, çünkü yetişkinlik hayatları işte senin dediğin gibi yetişkin olduğunda da sürekli belki verimlilik kaygısı taşıyan bir yetişkine dönüşecek. Sarmal gibi bir de. Sonra o da kendi çocuğundan aşırı verimli olmasını bekleyecek. Neden? Ya hepimiz mi CEO'yuz? Hepimiz mi Apple'ı falan yönetiyoruz? Yok öyle bir şey. Ben evimde oturuyorum şu an. Ne? Meyveli soda içiyorum. Bu.
Şöyle bir eleştiri de yapacağım. Türk kültürün üzerinden yine madem biz bu kadar her zamanımız, her saniyemiz çok verimli harcıyoruz ya. Nerede bu insanlar? Nerede bu
Neredesin?
Türkiye'de her saniyesini verimli harcayan, bir şey üreten bu insanlara ben sesleniyorum. Neredesiniz kardeşim? Bu ülke niye bu halde?
Seninle ne zaman muhabbet etsek olay hep buna dönüyor ya.
Ama
Kardeşim
öyle
neredesin?
yani.
Gel bul beni.
Evet, çünkü hani sürekli herkes çok yoğun ve çok önemli işler yapıyor. Türkiye'ye dönüp bakıyorsunuz, ülkenin son haline baktığınızda herhalde bu insanlar kaçtı gitti o zaman.
Yani bizim 90-95 tane Silicon Valley falan çıkarmamız
Tabii
gerekiyordu.
ki, tabii ki
Ama ne
yani.
oldu? Ne oldu? Ne, Ihlara Vadisi.
Ünlü düşünür Teoman'ın dediğine geliyor. Çok kadın hiç kadındır. Çok fazla şey yapıyorsanız hiçbir şey yapmıyorsunuzdur belli ki.
Biraz öyle. Peki ben de şunu sormak istiyorum o noktada. Bu bir kaçış değil midir aslında bir yandan
Evet,
da?
ben de onu diyecektim. Kendi kendine kalıp düşünmemek için, kendine konuşmamak için bir kaçış.
Evet, belki ebeveynler için de bunu düşünmeleri gereken bir alan açarız bunu tartışarak. Çünkü bu öyle çok kendi kendine düşünüp de insanın bulabileceği bir şey de değil. Birinin dürtmesiyle sanırım insanı, ah bir dakika ya bir şey oldu deyip düşünebileceği bir şey. Ya bir düşünelim. Acaba kendi ebeveynliğimizle ilgili, o süreçle ilgili, kendimizle ilgili bir takım hoşumuza gitmeyen şeyler mi var? Ebeveynlikle ilgili doyumumuz mu düşük? Belki eşler arasındaki ilişki doyumunun düşüklüğünden kaynaklı bir takım sıkıntılar var. Ya kaçmaya çalıştığımız bir şey mi var? Biz niye sürekli hem kendimizi hem çocuğumuzu meşgul etmeye çalışıyoruz? Tamam, şey konusunda haklılar. Şimdiki çocuklar için ekmek iyice aslanın ağzında. Senin benim dönemimdeki gibi de değil. Evet, çok fazla fırsat var ama çok fazla da talibi var o pozisyonların ya da o mesleklerin ya da o kategorilerin, o statülerin. O konuda aileler haklı. Ama hani bir çocuğun mutlu ola ola oraya ulaşması var. Ya da Bu zaten beni mutlu etmeyecek ki, ben şurada daha mutlu olacağım deyip kendi yolunu bulması var. Bir de çatışmalı bir çocukluk, gençlik geçirerek, sürekli sıkışmışlık ve verimlilik kaygısı içinde yıllarını geçirerek bir şeyler yapması var. O noktada sanırım yetişkinlerin kendine dönüp sorması lazım. Bu mücadelem benim aslında kiminle? Kendi kafa sesimi dinlememek için tüm bu meşguliyeti, yoğunluğu hem kendi hayatıma hem de çocuğumun hayatına sirayet ettiriyor olabilir miyim? Çünkü öbür türlü dediğin gibi nerede bu insanlar? Neredesiniz ey insanlık? Hani
Ya şey, ben bu konuda şeyi söyleyeceğim. Mesela benim yaşadığım, işte pandemi 2019'da başladı. 2020'nin Şubat, Mart civarında başladı ya, ben de 26 yaşındaydım. Ve işte karantinalar falan başlayınca o dönem çok fazla boş zamanımız vardı ya zaten. Ve sürekli hani bir şeyler yapsan da bir yerde hani yapacak bir şeyin kalmıyor. Ev içinde. Ben bir de yurtta kalıyordum. Küçücük bir odada kalıyordum. İşte yemek yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Günün 5 saati boş kalıyorum. Ve ilk defa 26 yıl sonra fark ettim ki ben hiçbir zaman kendi kendime kalmamışım. Ya hep bir şeyler yapmak çalışmışım.
Şey bu ya. Cem Uzan'a hapis şoku. Meriç'e yalnız kalma şoku.
Ama cidden yani sonra fark ettim ki ya sürekli ya işte çeviri yapmışım, ya yazı yazmışım, ya ders çalışmışım, işte oyun oynamışım, hani hep böyle bir boşluğu doldurmuşum ve sonra uyumuşum ve kendimi hiç düşünmemişim. Kendimle kalmamışım. Pandemide işte o ilk karantina dönemi eğlenceliydi başlarda. Çünkü çok boş zaman var. Şunu da yapayım, bunu yapayım. İnsan sıkılıyor. Sonra bayağı böyle yatakta uzanmaya, boş boş durmaya başladıkça kendimle konuşmaya, kendimle yüzleşmeye başladım. Ve o zaman dedim ki ya ne çekilmez bir insanmışım ben.
Ben Volkan Konak şarkısı gibi insanmışım be, aksi nalet çekilmez.
Gerçekten böyle hani kendi kendime kaldıkça şey oldum. Ben kendi kendime kalmamalıymışım. İyi ki de kalmamışım yıllarca, ama işte sonra oradan alıp terapiye giden süreç başladı. Yani hani evet, bir şeyler yanlış gidiyormuş zamanında burada falan farkındalığı oluştu en azından.
Ya evet, bak pandemi de güzel örnek. Düşündüm düşündüm, ne oldu? İnsanlar bir yapma içki yapmayı öğrendi, bir de mısır ekmeği yapmayı öğrendi. Hani
Evet.
hepimiz kod yazıyorduk. Hani
Ne
hepimiz
oldu?
ikinci üniversiteyi okuyorduk. Ne oldu? Televizyon karşısında elma soyduğumuzda kaldık. İşte mısır ekmeği yaptığımızda kaldık.
Evet.
Gene ben yükseldim. Ara ara bu benim dellenmelerim beni ani gelişen Osasuna atağı gibi beni delirtecek bunlar.
Bu şey boş kalma olayı bende de çok şey ya. Ben çok doluyum. Ya ben boş kalarak 5 saat yatmak istiyorum. Bir de şey oluyor ya çevrenizden. Mesela arkadaş dışarı çağırıyor. Ya iş meşgulüm diyorum. İşim var diyorum mesela bazen. Yani çünkü ne yapacağım evde boş? Duramam evde boş çünkü. Yani
Bunu bir de ayrıca konuşalım. Buna bir bölüm yapalım. FOMO bölümü olsun. Feeling of missing out. Bu yetişkin dünyasının apayrı bir sorunu. Ama bak işte seni buraya getiren süreç ne? Düşündüğümüzde hep o çocukluktan bir yarış atı gibi hazırlanma, değil mi? Hani biraz önce dedin ya, kurs mursu yoktu ama sürekli benden ders beklenirdi. Bir de mesela onunla ilgili de benim gene kafama takılan bir şey var. Gördüğüm kadarıyla yani bu spor sanat kursları çok iyi. Onları iyi ki aileler aldırıyor bu arada. Çünkü okul müfredatlarında çok da artık yeri verilmeyen şeyler onlar. Dolayısıyla almalı çocuklar. Benim bir de burada söyleyebileceğim şey şu. Nedense hep çocukların zayıf olduğu noktalarla ilgili destek alması için uğraşıyor aileler. Ya hayır kardeşim, bir de güçlü olduğu yönü destekle. Yani çok iyi yazıyorsa senin çocuğun ama matematik kötüyse yaratıcı yazarlıktan özel ders aldır. Ya zaten ortalama bir matematik yapacak o ÖSS'de falan. Yani belli ki onun alanı fen değil mesela. Kendi üzerimden örnek vereyim hatta. Ya yani yoktu bende öyle bir ışık. Ben matematiği Amerika'ya gittikten sonra anladım. Yani o 25-30 yaş olgunluğundan sonra, aa bu bunun içinmiş falan diye böyle bana bir aydınlanma geldi ve ben ondan sonra sevmeye başladım. Ama mesela benim sıra arkadaşım vardı lisedeyken, yani ortaokuldayken, lisedeyken manyak şey, matematik aşığı. Bana tarih çalıştırır mısın diyordu. Ben de diyorum ki tarihin neyini çalıştırayım, oku geç işte, ben anlamıyorum diyordu. Ben de onu diyordum ki sen bana matematik çalıştırır mısın, diyordu ki ya göğe maçının nesini anlamıyorsun ki, işte açı oradan geliyor. Ya diyordum ki oğlum ben göremiyorum, göremiyorum. Ben de öyle bir kafa yok. Ben ona tarih çalıştırıyordum, o bana matematik çalıştırıyordu. Yani her çocuğun güçlü olduğu alan farklı. İyi ki de öyle. Ya düşünsenize, hepimizin, her çocuğun aynı alanda başarılı olduğunu, ne kadar sıkıcı bir dünya olur. Hani o yüzden hep çocuklara bu eksiklik, bak sen şurada eksiksin, şunun kursunu, şunun dersini, şunun şeyini al, daha iyi olur. Hayır ya, bazen de güçlü olduğu noktadan onu desteklemek asıl özgüvenini arttırır. Sen çok tatlı bir çocuksun, çok iyi bir çocuksun, seni çok seviyoruz biz. İşte biraz matematiğin sınıfındaki arkadaşlarına göre aynı seviyede değil. Ne düşünüyorsun? Hani o konuda da destekle çocuğu, ama güçlü olduğu yönü de cezalandırma yani. Aa bak, matematiğin iyi değil. Seni çok sevdiğin müzik dersinden alacağım. Ya sen neyi neyle cezalandırıyorsun? Çocuğun nefes aldığı, ruhunu genişlettiği, ferahlattığı alandan keserek mi matematik dersinde iyileşeceğini düşünüyorsun gerçekten? Hani bu duygusal manipülasyon. Başka hiçbir şey değil. Bence bunun da bir ayrımına varmak lazım. Hani neyi neyle cezalandırıyoruz? Buna bir bakmalıyız. Bir de işte senin dediğin gibi biraz önce konuştuk ya, ya boş kalmaya da hakkı olmalı çocukların. Çocukluk yapmaya, yani çocukluğun erdemi oyun oynamaktır ya. Boş vakitlerini yaratıcı bir şekilde oyuna çevirme serüvenidir. Her şeyini biz yapılandırırsak çocukların, sabah 8'den zaten sabahın köründe kalkıyorlar, en azından Türkiye'deki çocuklar. Sabahın 8'inden akşamın 8'ine, bir de hafta sonuna kadar sürekli biz onlara protokol programı gibi bir protokolle yetiştirirsek, dediğin gibi işte bu çocuklar 25-26 yaşına gelip de büyük bir şey, global pandemi gelene kadar belki kendileriyle hiç oturup sohbet edemeyecekler. Dünyanın en saçma şeyi, kendilerini hiç tanıyamayacaklar. Ve sürekli belki de bir mükemmel olma kaygısının içinde savrulup gidecekler. Ne gereği var? Yani herkes her şey olmamalı zaten. Yani de dediğim gibi, hani senin çocuğunun önceliği o mu? Hani önce bir akran ilişkilerini geliştirsin. Önce bir şey, bana şey sorusu çok gelir mesela, İngilizceyi kaç yaşında öğretmeye başlayalım? Sonra da işte çok fazla şeyler gelir. Çocukta geç konuşma ve aile öyküsü alırken aile der işte, babası hep İngilizce konuşuyor, ben hep Türkçe konuşuyorum. Ben de şaşırırım mesela, derim ki babası şey mi, hani Amerikalı mı İngiliz mi? Yo, Türk. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Hayır. Yurt dışına taşınacaksınız öyleyse. Yo. Neden böyle bir şey yaptınız? Küçük yaşta İngilizceyi öğrensin. Yani çocuğun gerçek hayatında bir karşılığı olması lazım. Şeyden bahsetmiyorum yani, şu an mesela telekomünikasyon araçları, işte öğrenme, hepsi çocukların hayatına girdi. Bu onların neslinin bir özelliği. Şeyi kastetmiyorum. Aman çocuklarınıza hiç izletmeyin. İngilizce birden 10'a kadar saymayı öğrenmesinler falan. Baby Shark öğrenmesinler. Böyle bir şey değil, ama hani doğal hayatı içinde her şey ihtiyaçtan doğar. O doğal ihtiyaç bir oluşsun ki çocuk bir çaba yoluna girsin. Bir şeyler için de çocuk çabalasın. İhtiyacını görün yani. Bir ihtiyaç oluşsun çocukta. O yüzden bazen biraz bu soruları sorduğum zaman aileler düşünmeye başlıyorlar birden, ama böyle. Evet ya, benim eşim İngiliz değil, Amerikalı değil. Biz yurt dışında mı yaşıyoruz? Hayır. Bakkal Mahmut abiden ekmek aldım sabah çıkarken iki tane. Yurt dışına mı taşınıyoruz aşkım? Hayır, taşınmıyoruz aşkım. Sen iş mi buldun? Yo, ben de bulmadım. Buradayız o da. Buradayız falan. Hocam çok teşekkürler deyip ayrılıp gidiyorlar. Yani biraz bence bir sakin olalım ya. Bir başka ailelerle de yarışmayalım, çocuklarımızı da yarıştırmayalım, çocuklarımızı da yatırım aracı olarak görmeyelim ya. Çocuklar Bitcoin değil. Evet, çocuklarımızın çok iyi yerde olmasını istiyoruz. Yani kim istemez ki çocuğu en güzel okulu kazansın, en iyi işi kazansın, en iyi maaşla çalışsın, ileride çok mutlu olsun. Ama işte o kendi başına kalma kapasitesi arttıkça, kendiyle sohbeti muhabbeti arttıkça asıl kendisinin ne isteyip ne istemediğini bulacak. Çok da fazla sıkıştırmasak mı acaba sevgili anneler babalar diye düşünüyorum. Yani ileriki dönem için şüphelerim var. Yani sürekli kendi her şey sunulan bir çocuk yarın öbür gün kendi hayatından da memnun olmayacaktır. Yani A işine girecek, orada tatmin olmayacak. B maaşını verecek, ondan tatmin olmayacak. Ya da ikili ilişkilerinde hep bir üstünü, hep daha ilerisini aramaya çalışacak arkadaşlıklarında. Hani buna gerçekten gerek var mı çocuklarımızı böyle bir yola itmeye? Bilemiyorum, bilemiyorum Altan.
Ya bir de
Öyle derler
öğrenci,
ya.
mesela işte İngilizce öğrensin, yazılım, kodlama öğrensin vesaire diyoruz ya. Tamam, zaten iyi bir şey bunlar. Kimse de öğrenmesin demiyorsun da dediğiniz gibi, ama yine başka bir ünlü düşünürümüz var bizim, Aykut Kocaman. Biliyor musunuz bilmiyorum. O der ki her çiçek her toprakta yetişmez. Ben de şunu diyeceğim. Her çiçek her mevsimde yetişmez. Yani onun zamanı gelecek. O çocuğun dil öğrenme
Konuş be
zamanı gelecek.
Meriç, konuş. Yürü
Bundan 10 yıl sonra bu lafı da ünlü düşünür Meriç Öztürk'ün dediği gibi diye umarım bir gün birileri söyler.
APA 7'ye uygun olarak alıntılamaz tam insan değilim.
Ama yani cidden hani o çocuk öğrenecek. Kodlamayı da öğrenecek. Matematiği de, yazmayı, okumayı da öğrenecek. İngilizce öğrenecek. Her şeyin bir zamanı var ya. Yani onu da bence ailelerin anlaması lazım.
Evet. Çok güzel dedin ya. Ya her çiçek her toprakta yetişmez, o benim dediğim işte. Yani herkesin her şeye yeteneği olmak zorunda değil ve her mevsimde yetişmez dediğim şey işte başından beri. Gelişimsel olarak o dönemin ihtiyacı o değil. Yani hani bırak arkadaşlık ilişkisi geliştirsin. Mesela önergen, ergen kendini bulsun. Yok ama yani hani benim çocuğum mutsuz olsun ama benim istediğim olsun. Ben bu beni çok çok bu beni çok üzüyor. Gözlerimi dolduruyor. Anlatabildim mi? Yani belki kendi çocukluklarımızı, kendi şahit olduğumuz arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla şahitlik ettiğimiz şeyleri düşündüğümüz için, ama bu beni çok yaralıyor, çok üzüyor. Yani çünkü hani şey, o çocuğun iyi olma halinden sorumluyuz. O yüzden şey, her şeyi sağlayalım diye belki kendimizi yormasak ve biraz onların o çocuk kalmalarına, çocukluklarını yaşamalarına izin versek sanki biraz daha tatlı mı olur çocuklarla iletişimimiz, ilişkimiz diye düşünüyorum. Bundan 10 yıl sonra da o çocuklar bizi buluyormuş. Analarımız, babalarımız hep bizi kurstan aldılar sizin yüzünüzden.
Bu kadar büyük etkimiz oluyorsa ben buna sevinirim
Vay be, ne dinleniyormuşuz diye. Yani ben kısaca böyle düşünüyorum. Hani çocuğa çocuk olma hakkı verilmeli arkadaşım ya. Çıksın. Ya zaten bizim zamanımızdaki çocukluk kalmadı. Zaten mahalle arkadaşlığı, mahalle oyunu falan kalmadı. Hani bari imkanlar çerçevesinde imkanı olan o koşsun, oynasın, bir şeyler yapsın ve verimlilik kaygısından uzak yetiştirelim biraz çocukları. Tabi bunda bence şeyin de çok etkisi var. Şimdi tüm ailelere çok yüklendik gibi oldu ama yeni bu evrilmiş eğitim sisteminin de çok etkisi var. Çünkü eğitim kurumları aileye ne diyor? Bunları almazsa diyor, senin çocuğun diğerlerinden geri kalacak. Bunları öğrenmezse, şunları şunları da bilmezse, şunun sertifikaları da olmazsa yarın öbür gün yurt dışına kabul alması zorlaşır. Bunu dediğinde çocuk ilkokulda daha. Hani aileleri de bir yandan anlamaya çalışıyorum. Çünkü eğitim sistemi çok vahşi bir hale geldi. Hani eğitim sektöründe dönen paralar, istenen şeyler, bu çocuklardan istenen sınavlar. Kaç sınava giriyor mesela çocuklar şu an? Sayamıyorum ben, 7-8 sınava falan giriyorlar. Hani bizde ortaokul sonunda bir olurdu. İlkokul sonu mu, ortaokul sonu bir Anadolu
Lise
Lisesi
giriş
için
sınavı
olurdu.
oluyordu, evet. Bir de
Ha,
üniversite
bir o
sınavı vardı.
olurdu. Bir de üniversite. Kısa günün kârı. Ondan sonra da üniversiteden neyse işte gidiyorsun, alıyorsun diplomanı. Şimdi öyle öyle de değil. O yüzden ailelerin de kaygısını anlıyorum. Sadece hani şey, panik yok, çığlık atmaya devam. Yani hani ne panik yapacağız illa, onu anlatmaya çalışıyorum ama mantıklı panik yapalım ya, ne olur. Hani azalta azalta küçük küçük lokmalar halinde sunalım çocuklarımıza ki sonra neden yutamadın, sen niye bu eğitimi sindiremedin, niye istediğimiz gibi şu aşamada şu yere gelmedin diye karşılıklı suçlaşmayalım.
Ben bir de mesela şimdi şeyden bahsettiniz ya, işte matematiğe yeteneği yok. Türkçesi çok iyi ama matematik dersi aldırılıyor. Bu mesela eğitimsel anlamda başarısız olan çocukların bir noktada şeyinde kaybedildiğini düşünüyorum. Ya bu çocuğun zamanla bir şey yeteneği vardı ve iyi eğitilmedi. Bu çocuk şu anda sen başarısız görüyorsun çünkü notları kötü ama bu çocuk çok başarılı olabilirdi ve siz onu kaybettiniz. O çocuğu kaybettiniz zaten.
Evet.
Ben bazen askeriye bunu da düşünüyorum.
Askeriyede şey terim vardır ya, eğitim zayiatı. Bu çocuklar da bence bizim eğitim mesela sistemimizin zayiatı. Düşünsene orada bir çok evet yetenekli bir ressam adayı var ama eğitim sistemi ve şey aile belki o şu an günümüzde artık kanıtlanmış bir şey var. Çoklu zeka
evet, ben oraya getirecektim aslında. Evet.
Yani tek yönlü bir zekadan bahsedemeyiz artık. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ama aile eğitim sistemi onun sadece akademik başarısı üzerine yoğunlaştığı için belki çok iyi bir ressam adayını kaybediyor. Çok iyi bir yazar adayını, çok iyi bir bilim insanı adayını. Keşif yapacak, deney yapacak çocuğu merakını öldürüyor. O merakını tatbik edecek süre de vermiyoruz ona. Sürekli işte sen yetersizsin, sen şu konuda eksiksin, şuradan şunu alman lazım diye diye. Çocuk kendinde güzel olan, iyi olan, diğerlerinden ileri olan şeylerin bile artık değersiz olarak görmeye başlar bir süreden sonra. O yüzden kamu spotu verdik mi ya bu bölüm?
Bence bu bölüm komple kendisi bir kamu spotu.
Kendi kamu spotu. Boş ver, vermiyorum o zaman. Bu hafta etmen kuzumlu bir giriş yapmayacağım.
Yani mesela işte zamanda ressam olmak isteyip olamayıp bir ülkenin başına geçen insanlar oldu. İşte Türkiye'de futbolcu olmak isteyip olamayıp ülkenin başına geçenler oldu. Ya bırakın bu insanlar mesela hani... Milyonlarca kişiyi kurtarabilirdiniz eğer bu insanlara istediklerini yaptırsaydınız. Lütfen yani çocuğunuz futbolcu olmak istiyorsa bırakın, ressam olmak istiyorsa bırakın, zorlamayın.
Ya çok iyiydi bu. Çok ya çünkü gerçekten ya. Öyle. Çünkü mutsuz insan etrafını mutlu etmeyi de bilmeyecektir.
Evet.
Ya sen çocuğun o hakkı ver, o şansı ver. Çocuğun potansiyeli neyse, ne olmak istiyorsa onu bir olsun, kendini bir gerçekleştirsin. Mutlu olsun. Zaten bunu kendini gerçekleştiren, mutlu olan çocuk büyüdüğünde bunun kıymetini anlayarak büyüyeceği için o da o zorbalamayı kimseye yapmaz. Bunun değerini bilir yani. O yüzden çok ya bıraksaydınız da insanlar istediğini olsaydı yani.
Keşke yani. Bir çocuk keşke mutsuz oldu. 80 milyon mutsuz oldu yani buraya geldi.
Yani sonuçta. Evet. Öyle. Çünkü bu döngü kırılmadığı sürece başka mutsuz çocuklar büyüyüp mutsuz kitleler için yollarda, bellerde, çöllerde işte anladın sen onu. Anladın. Bir okulun bir sonraki dönemde yürüteceği politikayı belirleyen biraz da velilerin haklı serzenişleri ya da isyanlarıyla aslında olan bir şey. O yüzden sonra eğitimciler diyorlarmış. Veliler protesto ettiler bize. Çok yanlış yerlere gidiyoruz şu an.
Bizim böyle random konuşmamamız lazım galiba çünkü. Aynen. Başımıza bela alacağız.
Koç başıyla girecekler eve, ben bekliyorum. Dur bakalım. Yani sonuç olarak ama ne diyorsak derdimiz çocukların daha mutlu büyümesi.
Hocam ne zaman çocuk getiriyoruz bu programa ya?
Ne zaman? Hemen söyleyeyim.
Ne zaman söyleyin, hemen getirelim.
Hayır, 23 Nisan haftası.
23 Nisan özel bölüm mü yapalım o zaman?
Evet, yapacağız. Hatta tamam, seninle konuşmuştuk ya bilim okur yazarlığıyla ilgili makaleler üzerinden de. Şimdi programdan tamam sonra anlatırım sana. Biraz çıtlatmıştım. Böyle de bir şeyin haberini verelim.
Tamam.
Ara ara çocuklar da bize misafir olacaklar.
Aile anne baba dedikodusu mu dinleyeceğiz orada?
Dinleyeceğiz. Şey yapalım hatta, iyice kaos yaratalım. Mesela bir sonraki hafta da aynı çocuğun anne babasını.
Böyle dedi çocuğunuz, ne düşünüyorsunuz falan diye.
Davet edelim. Anne baba da çocukla ilgili bir şeyler anlatsın falan. Hatta kendi çocukluklarına atıf yapsınlar. Biz onların da anne babalarını bulalım. Nasıl?
Çok güzel.
Araştırmacı gazetecilik.
Olur. Yavaştan kapatalım mı hocam? Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Kapatalım, yok.
Öyleyse aileler çocuklarına dikkat etsin, iyi davransın, çocukları üzmeyin deyip kapatabiliriz programı.
Kapatalım, böyle çok güzel oldu, çok güzel kapanış oldu.
O zaman herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilimle kalın.